Ayrım 14.
Bazısı da padişah damatlığına seçilmek gayesiyle dürüst bir yaşam sürüyormuş taklidi yapar, kendisini beğendirmeye çalışırdı. Ata aklından geçirdiklerini daha akşama vakit çoktu, İsmail Bey'e özetledi. Sonunda dedi ki, "Bizim paşanın küçük oğlu damatlık sevdasına düşmüştü. İstişare odasına devam ederdi. Burası neydi bilir misin? Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine bağlı bir yer. Fransızca bilen, alafranga davranışlı kişizadeler istişare odası muavinliğiyle kayırılırdı. Eşref Bey de öğle üzere konaktan çıkar, memuriyeti başına giderdi. Tuhafı kendisine bir hava da verir, hizmet gördüğüne, faydalı olduğuna, maaşı hak ettiğine inanan bir hal takınırdı. Haber koşturularak ahırdan kapı önüne kadar çekilen arabasına, konakta küçük beylerin de ayrı ayrı arabaları, atları, seyisleri vardı. Hoş, şimdikilerin de otomobilleri ayrı ya. Kurumla otururdu. Elde baston, dizlerinde örtü. Ne gidişti o?" İsmail Bey soruyor. "Örtü ne oluyor?" "Tozdan, hava cereyanından korumak için. Üstelik caka. Çok güzel şeylerdi bunlar. Bir tarafında yeleli aslan resmi vardı, öbür tarafı kaplan postu gibi dokunmuştu. Araba Paşazade'yi Baba Ali'de beklerdi. Akşamüstü terzisine, kunduracısına uğrar, mağazalardan kravat, eldiven, mendil gibi ufak tefek eşya alır, Bonmarşe'de kesinlikle boy gösterir, alışverişten çok seviştiklerine, kendilerini göstermek için buraya gelen hanımları gözden geçirir, tanıştıklarını belli etmeden göz ve gülümseyişle selamlar, konağa dönerdi. Ha unuttum, benim asıl komik bulduğum şu idi. Küçük bey işten, saydığım şekildeki gezintiden dönüşünde önemli şeyler başarmış, devlete çok esaslı yardımda bulunmuş, kafa patlatmış, harap düşmüş gibi bir tavırda alırdı. Hatta selamlığa yansırdı, valide hanımefendi, evladına fazla çalışmaktan beyin yumması gelir diye paşaya çıkışırmış. İşte sizin saygıdeğer babalarınız, dedeleriniz böyle ömür sürerlerdi, İsmail Bey oğlumuz. Deminki mobilya konusunda geçen stil sözünü anlayamayan ata birdenbire hatırlayıp sordu. Stil ne demektir Allah aşkına? Bizde hanedan mensupları yurt dışına çıkarken saraylarından satılan, şunun bunun elinde kalan, sokaklara dökülen eşyaya stil diyorlar. Senin daha doğrusunu bilmen gerek. Çünkü yüksek sosyetede dolaşan zengin yeğen dayısı ben değilim. Yok kızma azizim, bunda onura dokunacak bir yön yok. Sedefinciler kimlerdi? Biri simsar, öbürü dilekçeci. Elbette ki sen o meclislere daha uygunsun, görgülü bir adamsın, paşa konaklarında yetiştin. Atanın kızdığı yok, bugün keyfi yerindedir. Ayşen sabahleyin ona, benim cici dayıcığım demişti, sırrını söyleyeceğini anlatmıştı. Sonunda kalbini açacaktı, Avrupalara, Amerikalara da gitmeyecekti. İsmail Bey'e dedi ki, asıl paşazade sensin, büyük baban vezirdi, baban da bala rütbesine kadar çıkmış bir saygın kişiydi. Bu rütbe kor general karşıtıdır, yani ünvansız bir paşalıktır. Bilirsin elbette, eski devirde sivil paşalar da vardı. Rütbesi teşrifat bakımından binbaşılığa karşılık olurdu. Onlara Miri Ümera paşaları denilirdi. Miri Miranlar bir derece daha büyük. Yani her sivil paşayı vezir rütbesinde önemli bir kişi saymak yanlıştır. Paşa kızı, paşa gelini ama ne paşasıymış o adam, belki de Miri Ümera yani binbaşı. Eski devrin mülkiye, askeriye ve ilmiye rütbeleri hususunda derin bilgi sahibi olan Ata Efendi bir türlü sözünü kesemiyordu. İsmail Bey bu bir sürü acayip rütbelere ve paşalıklara itiraz edince, "Yoo" dedi. Hepsi de bir nedene dayanır. Türkiye böyle şimdiki gibi avuç içi kadar yerden ibaret değildi. Koskoca imparatorluktu. İçinde çeşit çeşit ırk ve cinsten geri kafalı insanlar yaşardı. İşte o gibi yerlerde sivil idarenin başındaki kişinin yani kaymakam ve mutasarrıfın da paşa unvanı taşıması gerekirdi. Paşa sihirli bir kelimeydi azizim. Paşa değilseniz Trablus, Yemen, Suriye, Irak çöllerindeki Urban ile aşiret şeyhleri gözünde henüz kemale ermemiş, padişaha yaranamamış küçük bir memur sayılırdınız. Paşalığa uygun görünmemiş bir adam. Kaç para eder ki? İşte sivil vali, mutasarrıf ve kaymakamların daha etkili olmaları, bir de asayişi koruyan yerli zorbaların hükümete daha bağlı kalmaları için o 3 derece sivil paşalık kurulması kesinlikle gerekliydi. Ismarlanan kahveler geldi. Ata devam ediyor. Ha, Hristiyan eşrafı da hoş etme gereği görülünce gelsin bir ufacık paşalık. Gençliğimin meşhur doktorları Zambako, Kamburoğlu da galiba o paşalardandı. Bilim ve ün sahibi koca adamlar bile paşa olduk diye sevinirlerdi. İmparatorluk idaresinde ünvan, rütbe, nişan şarttır bey birader. 12'lerden Arap Abdullah'a son yıllarda paşalık verilince iş çığırından çıktı. Ata İsmail Bey'e 12'leri de anlattı. İçlerinde baba yiğit insanlarda bulunan bir hovardalar komitesiydi o. Hükümet otoritesi içinde ayrı bir otorite. Zamanla niteliğini kaybetmişti. Kaybedince de dağıtılması kolay olmuştu. Hele şu saate bakalım. Hava epeyce karardı. Bu akşam ne tarafa teşrif? Park Otel'e davetliyiz. Allah versin. Rüştü de beraber mi? Evet, delikanlıyı beğeniyorum doğrusu. Hatta oğlummuş gibi seviyorum. Ayşen de haz ediyor ama söz aramızda kızın kimseyle evlenmeye niyeti yok. Ne onunla ne de elçilerden Faruk Bey'le. Bana sorarsan Rüştü'yü tercih ederim. Eninde sonunda olacağı budur. Pek güveniyorsun. Elbette bir bildiğim vardır. Ben de sana diyeyim ki söz aramızda Ayşen Hanım işi uzatmasa iyi eder. Piyasa durumu değişiyor. Daha doğrusu babası şimdiki kazancını yarın bulamaz gibi geliyor bana. Sedefinciler sarsılmaz. Hani ben sizleri severim de. Böyle diyen İsmail Bey ayağa kalktı. Paltosunu giydi, esrarlı bir yüzle gitti. Ata durgunlaşmıştı. Kafası hep katibin sözleriyle meşgul. Sulu sepken yağan kar altında köprüyü geçti, tünelin antresi dopdolu. Üçüncü gelen arabaya girebildi. Yukarıda da karayele karşı uzun süre tramvay bekledi. Ancak Taksim Meydanı'na geldiği zaman ferahlık duydu. Ayşe'ni bulacaktı. Davet için hazırlanan, ayna karşısında dudaklarının boyasını, kalem parmaklarıyla son biçimi vermeye çalışan incecik belli Ayşe'ni. Ayşen diyordu, kısa etekle de güzel oluyor ama onu yılbaşı gecesi uzun etekli elbise içinde göreceğim. Bizim gözümüz uzunluğa alışmıştır. Uzun etek modasının en parlak devrini görmüşler denim. Hele bir zamanlar kadın uzun etekli elbisesinin içine kat kat renk renk iç içe hareli ipekten 4-5 eteklik de giyerdi. Bu etek yığınını kalçası hizasından bir eliyle ustalıkla tutar, pek hoş yürürdü. Hem de öyle ustalıkla tutar ve yürürdü ki etekler her yaprağı ayrı ayrı renkte katmerli bir çiçeğe dönerdi. Ardı sıra sürünür giderdi. Ata efendi böyle giyinmiş eski Bonmarşe'de öte bir alan çarşaflı bir Ayşen hayalliyor. Onu Yağız atlar koşulu bir faytona oturtuyor, etekleri ayaklarının yanına serilmiş, peçesi ağzından biraz aşağıda, peçe ile çarşafın iki siyah perdesi arasından görünen çenesi ve boynu duru beyazlıkta. Mesela Fenerbahçe'ye giderken nasıl bir afet olacağını düşünüyor. Altın saçları şakaklarından azıcık taşacaktı ve rüzgar vurdukça pırıl pırıl oynaşacaktı. Bir büklüm saç eskiden erkeğin aklını başından almaya yeterdi. Şimdi diyor, otobüste veya tramvayda oturan bir kadının arkasına düştünüzse önüne kocaman bir kuru ot demeti konmuş ata benziyorsunuz. Neredeyse ağzınızı uzatıp çekiştire çekiştire koparacak, sonra da kafanızı eğip bu kopardığınız parçayı yere döke düşüre yemeye başlayacaksınız. Boyalı, eczalı saçla kuru ottan daha cansız. Canlı canlı, okşamaya kıyamayacağınız saç Ayşen'de. Dikkat ediyor, yolu Ayşen'e yaklaştıkça görüş ve düşünüş biçimi değişiyor, zihni açılıyor. Eve böyle dönüş ne tatlı. Asansör yükselirken duyduğu ezginlikte biraz da sarı kızla karşılaşacağını düşünmenin sevinci var. Bir dakika sonra onun yanında olacak. Sesini işitecek. Geldin mi dayı? Çabuk ol, elbiseni değiştir. Yeni gömlek giy. Kravatını da bağlayacağım. Bu sesle karşılanmayacağı günlerin boşluğundan, hiçliğinden korktu. Kapının ziline parmağını sanki can korkusuyla bastı. 5. Ayşen bu gece mavi elbisesi içinde insanın nefesini kesecek, kalbini durduracak kadar güzeldi. Ata onu tuvaletini bitirdikten sonra odasından çıkıp da salona girdiği vakit birdenbire görünce gene bir başkası, bir yabancı hanımefendi imişçesine az daha ayağa kalkacaktı. Her zaman böyle oluyordu. bir yere gitmek üzere yeni elbise ve şapka ile karşısına çıkınca dayı efendiye bir yadırgama, şaşkınlık ve tutukluk geliyordu. Ya Rabbi, ne yaparsın bu boyboz, incecik bel, ceylan bacaklar ve siyah halkalı mercan gözler karşısında? Dua mı edersin, şiir mi okursun, nutuk mu verirsin? Mevleviler gibi fırıl fırıl dönmeye mi başlar, yoksa secdeye mi kapanırsın? Ata ömründe ona benzer, benzer değil, azıcık yaklaşır bir güzellik hatırlamıyor. Demin saçma şeyler düşünmüş meğerse. Ne uzun etek, ne çarşaf ve peçe, hatta ne de yaşamak ve feraciye Ayşe'ne şu hafifçe kızarmış francala tenli gevrek vücuda yapışmış, yarım kollu ve göğsü tülle örtülü elbiseden fazla yakışmazdı. Kadın terziliği hiçbir alanda bundan daha ileri bir zevke ulaşamamıştır. Ata sanki günaha girmiş bir dindar pişmanlığına kapılacak, yeni modalara dil uzattığından dolayı neredeyse yüksek sesle tövbe edecek ve suçunu Tanrı'nın bağışlamasını dileyecekti. Ya kızın başına iliştirdiği şapkanın zarifliği? Hangi çiçek ve kelebek bu kadar güzeldir? Sanki Hindistan ormanlarının en seçme, en sevimli bir kuşu gelip başına konu vermiş. Zaten asıl güzel olan o kuş değil, üstüne tutunduğu fidandır. İşte asıl bu az bulunur fidanın memleketi neresi? Sihir tılsım masal ülkesi mi? Tam anlamıyla Kaf Dağı'nın köpüre köpüre serin dereler akan bir yamacı mı? Kaf Dağı, Kafkasya'nın halk ve masal ağzındaki adıdır. Sarı kızın anası da kesinlikle çok güzelmiş. Zavallı kadın, bizim Kaba Yaşar'ın eline düşmüş, bir aygırın. Zaten ata yanlış düşündüğünü bilmekle beraber içinde yüzdükleri bolluk ve varlığın kaynağı olarak dayı oğlunu değil, Ayşe'ni tanıyor. Hepsini peri kızının getirdiğine, Yaşar olmasa da paranın tükenmeyeceğine inanmaktadır. Şu güzellik onda bulunduktan sonra hazineler ayağının altına dökülür, diyor. Nasıl ki şimdi, isterse önündeki üç yeni hazineden birine el atabilir. Sedefincinin ve Amerikalı milyoner konservecinin serveti hazır duruyor. Çerkes Sungur Paşa'dan kalan paralar da Faruk Bey'le evlenmek suretiyle kendisinin olacak. Daha başka çıkacaklar ayrı. Mısırlı bir prensin veya altın babası genç bir paşanın ortaya çıkmayacağı ne belli? Yarın yollar açılınca böyleleri de koşup İstanbul'un savaş zoruyla azıcık darlaşmış çevresini genişleteceklerdir. Acele etmemeli. Üftade her defa yaptığı gibi ikisini güler yüzle kapı önünde uğurladı. Ayşe'nin alnından makyajını bozmamaya gayret ederek hafifçe, nazikçe, hemen hemen dudak sürmeden öptü, sordu. Uskan'ı unutmadın ya. Kızı geçen sene Hırkayı Şerif semtine bir hocaya götürmüş, nazara gelmemesi için 5 kağıda bir muska yazdırmış. Muskaya çarşı içindeki bir kuyumcuda altından ufacık bir muhafaza yaptırmıştı. Ayşen onu daima üzerinde taşıyordu. Neresinde? Karısı söylemişti. Südyeninin kordonuna iliştiriyormuş. Unuttuğu gün olmuyormuş. İnanca bütün bir kız imiş. Hatta Amerikalı konuşması açıldığı gece kadıncağız, muskaya o derece önem veren Ayşe'nin bir Hristiyanla evlenmek ihtimalini inancına nasıl sığdırabileceğine şaşmıştı. Kız elini göğsüne götürüp muskayı yokladı ciddiyetle. ''Hayır unutmamışım teyze, yerinde duruyor.'' dedi. Küçük bir endişe geçirdiği, sonra bulunca ferahladığı atanın gözünden kaçmadı. Öyle ya, alafrangalık başka, inanış başka. Muska ile muhafazasının talihi varmış. Ne güzel bir vücudun, ne hoş bir mahfazasında saklanıyorlar. Kapalı durmasına karşın bu vücudun el değmemiş kokusu hoca efendinin kağıdına işlemiştir muhakkak. Hani ya kartvizit biçiminde lavantaya batırılmış reklam mukavvacıklar vardır ya, onlara dönmüştür. Cüzdanına koy, baygın kokusu yıllarca sürer. Asfalta rağmen alan azıcık çamurlu ve epeyce ıslaktı. Kapıcı Bilal'e iç telefonla bir taksi çağırmasını söylediler ve klakson sesini beklediler. Ayşen dayısının eline beraberce sokağa çıktıkları zaman harcanmak için 50'şer 150 liralık paralar sıkıştırır ve şoförlerle garsonlardan bahşiş esirgememesini her defasında tembih eder. Ata efendi cömert davranmaya alışmıştır. Şu var ki harcamaları 5 kuruşuna kadar defterine geçirir ve yeğenine ''Bende 970 kuruş kaldı bilesin'' gibi düzenli hesap verir. Evin vekil harçlığını yapan üftade ise Alışverişten arta kalanı iç eder. Onun şimdi dolabında bir kumbarası ve bir banka defteri var. Geçenlerde gözüne ilişmişti. 1800 liraya aşmış. Elbet var evi, Kerem evi, yok evi, Verem evi. Faruk Sinayi Bey otelin antresinde bekliyordu. Misafirleri görünce koştu ama buna tam olarak koştu denilemezdi. Telaş ayaklarından çok yüz, vücut, göz hareketlerinde görülüyordu. Alafranga bambaşka bir karşılayış. İki yönlü de büyük camlar örten salonda dışarının rutubeti ve soğuğu duyulmuyor. Ama o ıslaklık ve soğuğun ne kötü bir şey olduğunu buğulanmış fır dolayı camlar yeter derecede anlatıyor. O kadar ki ata kendisini açıkta sanıyor. Tepelerinde dam yokmuşçasına ıslanmadıklarına şaşacağı geliyor. Sordu. Rüştü Bey gelmemiş henüz. Bir işi çıktığından gelemeyeceğini demin bildirdi. Zaten Ayşen hanımefendiye de telefonla bilgi vermiş. Atanın bundan haberi yoktu. Sarı kız kayıtsızca dedi ki, evet telefon etmişti ama dayıma söylemeyi unuttum. Güvercin gözlerinde en ufak ilgi yok. Rüştü'nün gelmeyişi üzerinde en ufak bir etki uyandırmamış. Halbuki delikanlının şu anda nerede bulunuyorsa onunla meşgul olduğuna ata emindir. Hatta gelmemesi belki de elçinin niyetini öğrenmesinden, küskünlüğündendir. Telefonda Ayşen'le meseleye dair bir şeyler konuşup konuşmadıkları da belirli değil. Aşıklarını kayıtsızlığı ile bitirir, mahveder sarı kız. Elçi Bey'in otelde saygınlığının fazla olduğu garsonların hizmetinden belli. Ayrıca tembih de mi etmiş nedir? Masadan gözlerini ayırmıyorlar. Doğrusu Faruk Bey nezaketli tavırları içinde emir vermesini iyi biliyor. Yalnız o hali de iyi anlatıyor ki dünya görmüş, adam kullanmıştır. Çünkü sonradan görmeler taklide çalışsalar da böyle bir rahatlıkla efendilik edemiyorlar. Son aylarda az adam mı tanıdı? Faruk Bey gibi bulunduğu yere kibarca hakim olanı yoktu. Kibir satmadan kibirli, kibarlık taslamadan kibar, yumuşaklık içinde sert, özellikle eski bolluk ve görgüyü yeni hayatın gereklerine uydurmuş az bulunur bir kişiydi. Şayet Ayşen evlenmeye yanaşsa gittikleri her memlekette o haliyle dikkati çeken bir çift olacaklardı. Karısına öyle bir eğitim verecekti ki onu İngiliz sarayına kabul edilseler en ufak bir falso yapmayan bir kadına çevirecekti. Kısacası Ayşen memleketin yüzünü artacaktı. Davranış bilgisi, ağırbaşlılığı, güzelliği, her şeyi ile. Fakat büyük bir eksiği var. Konuşmaktan haz etmiyor. Kısa kısa cümleler, kısacık cevaplarla işi geçiştiriyor. Harekete, heyecana gelse de hareketli hareketli bir konuşsa. Hayır, o yok. Heykel gibi bir güzellik. Ama bu heykel ne mermerden ne de tunçtandır. Sadece seyretmekle doyamıyorsunuz. Öyle çekici bir havası, bir teni, cana can katan bir sihri var ki yanında bulunurken insan bundan uzak yaşanabileceğine ihtimal veremiyor. Uzaklaşınca öleceğini sanıyor. Mr. Thomas da özür beyan etti. Bugün Ankara'ya gitmesi gerekmiş. Yalnız benimle kalacağınızı, sıkılacağınızı düşünüyorum da üzülüyorum. Faruk Bey'in sözlerine Ata Efendi nezaketle karşılık verdi. Fakat o daha çok Ayşen'den cevap bekliyordu. Kız bakışlarıyla anlattı ki Amerikalı veya Rüştü gelmiş gelmemiş önemi yoktur. Kiminle bulunsa yahut bulunmasa hepsi birdir. Gözleri isterse istediği zaman bütün fikirlerini anlatacak bir yetenekte sanki ışığı azalıp çoğalarak içinden pırıltılar ve gölgeler geçirerek konuşuyor. Anlatmadığı yok. Nitekim davetlilerden iki gencin gelmemesine önem vermediğini bu gözlerde okuyan elçi memnunluk duydu. Az sonra neşelenmişti. Etrafındaki masalarda oturanlar hakkında kibarlığını bozmayan ölçülü bir dedikoduya başladı. Sonra başka bir konuya geçti. Ata görüyordu. Ayşe'nin bakışlarında ilgi eksilince sözü değiştiriyor. Ben düz renkli kadın kumaşlarını severim efendim. Şu istilasına uğradığımız emprimelerin alacalı bulacalığı nedir? Sanki ağzında 10 çeşit boyadan bir alaşımı geviş getirmekte olan bir deve, bayan geçerken elbisesine hapşırmış, onu baştan aşağı her renkten püskürme beneklere boğmuş. Yazın vapurdan çıkıldığı sırada arkaya kalıyorum, bakıyorum. Ya Rabbi diyorum, nedir bu renk renklilik? Ne eğri büğrü, karma karışık deli saçması desenler ve her desende akla gelmez renkler. Böyle birbirine karışmış çeşitli çiğ renklerle süslü, meze sofrası gibi bir elbiseyi 10 yıl önce hiçbir kadına giydiremez, giydirseniz de halk arasında gezdiremezdiniz. Hele bir zamanlar simsiyah çarşaflı hanımlarımız, yalnız beyaz güderi eldivenleriyle sadelik ve tek renklilik içinde ne ciddi, ne güzeldiler, değil mi Ata Beyefendi? Dıştan siyahlıydılar ama içten bir bahçeyi ve meyve sepetini düşündürürlerdi. Ata söylüyor, pek doğru, ciddi görünmek merakının hüküm sürdüğü gençlik devrinde dediğiniz gibi kadınlar siyah ipek çarşaf, erkekler siyah kumaştan redingot veya bonjur giyerlerdi. Çoraplar iki cins içinde yalnız siyahtı. Ayakkabılar da aynı renkte. Sarı deriden, hele kırmızısından ayakkabı yapılmazdı. Ben Lostracı kutularında siyahtan başka renk bulunmadığını pekala hatırlıyorum. Şimdi Lostracı salonları boyacı dükkanlarımızdan farksız. Evet, yüzyılımızın özelliği boya ve renk savurganlığıdır. Gene eskiden kadınlar sadece iki renk boya kullanırlardı. Beyaz ve pembe. İsteyen ikisini karıştırır, toz pembeye çevirirdi. Bugün piyasada toprak renginden nar çiçeğine kadar 100 çeşit pudra mevcut. Vaktiyle allık, doğal olarak al idi. Şeftali, kayısı, çilek renklerinde olacağı hatırdan geçmezdi. Tırnak cilaları da sedef rengi veren bir tozdan oluşurdu. Kadın bu tozu sürer, sonra yarım saat kadar güderiyle parlatırdı. Tıpkı gümüş takımları sildikleri gibi. Fakat tırnak, gül pembesi sedeflikle ne doğal bir güzellik alırdı. Şimdi artık tırnaklarda bütün likör ve şurup renklerini bulmakta olağan. Ayşen gülümseyerek ama sohbete karışmayarak dinliyor, ikisini de kendisine eğlendirmek için çalıştıklarını anladığı halinden, hoşgörülü bakışlarından belli. Elçi yemekten de anlıyor. Yan masaya getirilen bir omlete göz attı. Dedi ki, memleketimizde bunu yapamıyorlar. Omletin iyisi tavadan alınınca yassılanıp çökmez, pörsümez. Kabarıklığını ve dolgunluğunu, tombulluğunu korur. İki yüzü de yanık lekeli değildir. Koyu sarı ve tunç rengi paftalarıyla mükemmel basılmış, cilası üstünde bir coğrafya atlası gibi insana baktıkça bakmak, sıcak iklimli memleketlerde yolculuk etmek hevesi verir. Seyahat ajansı reklama etkisi yapar, ılık hülyalara sürükler. Bıçağı görünce kabuğu kolayca yayılıverir. Tabağa çok kaynamış süt sarılığında özlü bir su yayılır. İçi yeni çırpılmış bir krem kadar köpüklü, yumuşak fakat pişkindir. Ağıza atınca, eğer harçla yapılmışsa, her maddenin kokusunu ve lezzetini ayrı ayrı ve bir arada çiçek demetiymişçesine duyarsınız. Mesela domates pembeliğini, maydanoz yeşilliğini kaybetmez. Peynir ne erimiştir ne de topak. Keşmik keşmik olmuştur. Omlet deyip geçmeyelim efendim. Bereket bu konu mükemmel bir sofra başında seçme yemekler karşısında konuşulmaktadır. Faruk Senayi Bey omlet üzerine daha birçok ayrıntı verdi. Mantarlısından reçellisine kadar çeşitlerini saydı. Ne söylerse iyi söylüyor. Söylediğini göz önünde canlandırıyordu. Kötü pişirilmiş omletleri de anlatmaya başlamıştı. Masaya bir garson yaklaştı ve saygıyla yarı eğilerek Atay'a dedi ki, ''Sizi bir bey görmek istiyor. 5 dakika teşrif buyurmanızı rica ediyor.'' ''Beni mi?'' ''Evet, Atay Bey siz değil misiniz? Küçük salonda bekliyor.'' Böyle büyük bir otelde adı sanı verilerek arandığına hayretler içinde kalan Atay Efendi gözleriyle izin aldı. Garsonun arkasına düştü, antreye çıktılar, sola saptılar. Şu var ki çağrıldığını işiten Ayşe'nin yüzünde merak, belki de hafif bir endişe sezer gibi olmuştu. Adeta gelen adamın kim olduğunu kız biliyordu. Yahut tahmin edecek durumdaydı. Gündüzün bir şey geçmişti. Ama ne? Garson, ''Şurası efendim, buyurunuz.'' deyip geri döndü. Ata odaya girince Rüştü ile İsmail Bey'in kendisini ayakta beklediklerini gördü. Delikanlının yüzü allak bullaktı. Değişmiş bir sesle dedi ki, ''Affedersiniz, sizi yemekten kaldırdım. Fakat bir olayı önlemek için bunu yapmak zorundaydım.'' ''Ne olayı?'' Ata İsmail Bey'e baktı. Kaşlarını kaldırmış, acayip bir surat takınmıştı. Gene Rüştü konuştu. ''İçeri girip sizin yanınızda o Faruk denilen kadın avcısının kafasına bir yumruk indirdiğimi görmek istemezsiniz. Yumruk indirdiğimi, yerden yere sürüklediğimi, kafasını gözünü yarıp rezil ettiğimi.'' Böyle şeyleri sevmem. Size de hiç tavsiye etmem. Ne oldu? İşin özünü bilmiyorum ki. Bilsem de haklı da olsanız önce mevkiinizi, ailenizi düşünmeniz gerek. Karakollara götürürler, yarın gazeteler yazar. Hiçbirinin önemi yok, ben hepsini göze aldım.''